Ayrım 30. İran Mektupları. Montesquieu. Sayfa 276. 149. Mektup. Narşit'ten Paris'teki Özbey'e. Muhteşem Efendimiz, büyük harem ağası öldü. Kölelerin arasında en yaşlı olanı ben olduğum için gözlerinizle kimi işaret edip seçeceğinize karar verinceye kadar onun yerini ben aldım. Ölümünden 2 gün sonra ona göndermiş olduğunuz mektuplardan birini bana gönderdiler. Bana kutsal emirlerinizi iletinceye kadar o mektubu saygıyla sarıp sarmalayıp kontrol altına aldım. Dün gece yarısı bir köle gelip sarayda genç bir adam bulduğunu söyledi. Kalkıp durumu inceledim ve kölenin hayal gördüğüne hükmettim. Yüce Efendimiz, ayaklarınızı öpüyorum. Sizden gayretli oluşuma, tecrübeme ve yaşlılığıma güvenmenizi rica ediyorum. İsfahan Sarayı, 5 Cemazil Evvel 1718. 150. Mektup, Özbek'ten İsfahan Sarayı'ndaki Narşit'e. Size yazıklar olsun. Şu anda ellerinizde acil ve şiddetli emirler içeren mektuplar var. En küçük bir gecikme beni ümitsizliğe düşürür ve siz boş bir gerekçeyle sakin bir şekilde oturuyorsunuz. Çok korkunç şeyler oluyor. Kölelerimizin belki yarısı ölümü hak etmiş durumdalar. Sana baş harem ağasının ölmeden önce bana göndermiş olduğu mektubu gönderiyorum. Ona gönderilmiş olan mektubu açmış olsaydınız, orada kanlı emirlerimi bulacaktınız. Haydi bu emirleri hemen oku ve eğer onları uygulamazsan mahvolursun. 25 Şevval 1718. 151. Mektup. Selim'den Özbey'e. Eğer daha uzun süre sessizliğimi sürdürmüş olsaydım, sarayında bulunan bütün bu caniler gibi suçlu olacaktım. Baş harem ağasının sırdaşıydım. Kölelerinin en sadık olanıyım. Hayatının son anlarında beni çağırıp bana şunları söyledi. Şu anda ölüyorum. Bu dünyadan giderken üzüldüğüm tek şey, efendimin kadınlarını ona karşı suç işlerken görmüş olmamdır. Tanrı onu benim öngördüğüm bütün felaketlerden koruyabilir. Ölümümden sonra ruhum geri dönüp bu hainleri ödevleri konusunda uyarıp korkutabilir. İşte al, bu korkunç yerlerin anahtarları. Onları zencilerin en yaşlı olanına götür. Fakat buna rağmen ölümümden sonra gerekli özen gösterilmezse bu konuyla ilgili efendini uyar. Bu sözleri bitirir bitirmez kollarımda can verdi. Sana ölümünden bir süre önce kadınlarının davranışları ile ilgili ne yazmış olduğunu biliyorum. Sarayda açıldığı takdirde büyük bir korkuya sebep olacak kapalı bir mektup dolaşıyor. Daha sonra tarafınızdan yazılan mektup da buraya 3 fersah ötede bir yerde bulundu. Bütün bunların ne anlama geldiğini kestiremiyorum. Her şey mutsuz bir şekilde gelişiyor. Bu arada kadınlarınız hiçbir kural tanımıyorlar. Yaşlı harem ağasının ölümünden sonra sanki onlar için her şey serbest. Sadece Roxanne sorumluluğunu bilip mütevazılığını muhafaza ediyor. Her geçen gün gelenek ve törelerin daha da bozulduğu görülüyor. Kadınların yüzünde eskiden hiç eksik olmayan bu sert ve namuslu faziletten artık eser yok. Buralarda yeni bir sevinç dalgası yayılıyor. Bence bu sevincin sebebi şimdiye kadar bilinmeyen özgürlüklerin küçük şeylerle yeniden tatmin edilmesidir. Hatta köleleriniz arasında bile vazifelerine ve kurallara uymama konusunda bir kayıtsızlık hüküm sürmektedir. Sana karşı içlerinde yanan hizmet aşkı artık yok. Kadınlarınız 8 günden beri kırdaki en tenha evlerinizden birinde bulunuyor. Evin bakımıyla görevli olan kölenin başkalarıyla işbirliği yaptığı söyleniyor. Köle kadınlar oraya varmadan bir gün önce 2 erkeği büyük odanın duvarındaki bir taş bölmeye saklıyormuş. Adamlar geceleyin bizler kendi odalarımıza çekildiğimizde oradan çıkıyorlarmış. Şu anda başımızda bulunan yaşlı harem ağası tam bir aptaldır. Onu kandırmak çok kolay bir iştir. Bu kadar aşırıya varan hainliklere karşı içimde intikam almak isteyen büyük bir öfke var. Eğer Tanrı bana senin hizmetinde bulunmayı nasip ederse ve sen de benim yönetebileceğime hükmedersen, sana söz veriyorum ki kadınlarınız faziletli olmazlarsa bile sadık kalacaklardır. İsfahan Sarayı, 6 Rebiyül Evvel 1719. 152. Mektup, Narşit'ten Özbey'e. Roxanne ve Zeliş kıra gitmeyi istediler. Bunu onlardan esirgemek istemedim. Ne mutlu sana Özbek. Sana sadık olan kadınların ve uyanık kölelerin var. Öyle ki emirlerim sayesinde buraları tam bir fazilet diyarı haline gelmiştir. Öyle hesap et ki buralarda senin kaldıramayacağın, gözlerinin tahammül edemeyeceği hiçbir şey olmuyor. Beni büyük acıya sevk eden büyük bir felaket meydana geldi. İsfahan'a yeni varmış olan birkaç Ermeni tüccar senin mektuplarından birini getirdi. Ben de o mektubu arayıp alması için bir köleyi şehre gönderdim. Köle de mektubu çaldırdı ve mektup kayboldu. Bana acele bir şekilde mektubunuzu yazınız. Çünkü burada meydana gelen değişiklikten dolayı benden isteyeceğiniz önemli şeyler olmalı. Fatma'nın Sarayı, 6 Rebiül Evvel 1719. 153. Mektup, Özbek'ten Selim'e. İsfahan Sarayı'na. Bütün yetkilerimi sana devrediyorum. Şu anda dünyada bana en tatlı gelen şeyimi, intikamımı sana emanet ediyorum. Bu yeni göreve başla. Kalbini ve acıma duygularını görev mahalline götürme. Kadınlarıma sana körü körüne itaat etmelerini yazdım. İşledikleri suçların verdiği tedirginlikle önünde yerlere düşecekler. Mutluluğumu ve huzurumu bana geri ver. Sarayımı bıraktığım gibi bana iade et. Fakat öncelikle işe cezalandırmakla başla. Suçluların kökünü kazı, suç işlemeye niyetli olanları korkudan titresinler. Bu kadar önemli hizmetler karşılığında efendinden ne dilersin? Şu an bulunduğun yerin çok üstündeki mevkilere yükselmek ve istemeyi bile hiçbir zaman aklına getirmediğin ödüller sadece sana ait olacaktır. Paris, 4 Şaban 1719. 154. Mektup, Özbek'ten İsfahan Sarayı'ndaki kadınlarına. Bu mektup şimşeğin fırtınaların ortasına düşüp ortalığı darmadağın ettiği gibi sizi perişan etsin. Selim sizin baş harem ağınızdır. Bu görevi sizi koruması için değil, sizi cezalandırması için kendisine veriyorum. Bütün saray ahalisi onun önünde eğilip yerlere kapansın. Sizin geçmişte yaptıklarınızı ve gelecekte yapacaklarınızı sorgulayacaktır. Sizi o kadar şiddetli bir hükümranlık altında yaşatacak ki, eğer faziletinize üzülmezseniz bile özgürlüğünüzün tadını çıkardığınıza pişman olacaksınız. Paris, 4 Şaban 1719. 155. Mektup, Özbek'ten İsfahan'daki Nesir'e. Tatlı ve sakin bir hayatın kıymetini bilip, ailesinin yanında dinlenebilen ve doğduğu yerin dışında başka yerlerde yaşamak zorunda kalmayan kişilere ne mutlu. Barbar bir iklimde yaşıyorum. Beni rahatsız eden şeylere yakın, beni ilgilendiren bütün şeylere ise uzağım. Karanlık bir hüzün üstüme çöküyor. Korkunç bir bunalımın içine düşüyorum. Sanki yok oluyorum. Kendimi ancak içimde karanlık bir kıskançlık alevlendiği ve ruhumda endişe, şüphe, nefret ve hüzün başladığı zaman bulabiliyorum. Sen beni tanırsın Nesir. Benim içimi her zaman kendi kalbin gibi iyi tanıdın. Benim içler acısı durumu bilmiş olsaydın bana acırdın. Bazen bütün bir 6 ay boyunca saraydan haberlerin gelmesini bekliyorum. Geçen her anı hesaplıyorum. Sabırsızlığım ağır basıyor. Zaman bir türlü geçmek bilmiyor ve çok beklenen gelmek üzere olduğunda kalbimde ani bir sarsıntı oluyor. Elim bir uğursuz mektubu açarken titriyor. Beni ümitsizliğe götüren bu kaygılı halim benim ulaşabileceğim en mutlu anımdır. Öyle ki ölümden 1000 defa daha ağır bir darbeyle karşılaşmaktan korktuğum için bu kaygılı dünyamdan çıkmaktan çekiniyorum. Nesir, vatanımdan bazı sebeplerden dolayı ayrılmış ve canımı burada emniyete almıştım. Ama artık bu korkunç sürgünü çekemem. Bu üzüntülere maruz kalmama rağmen nasıl oldu da ölmedim? Rika'yı 1000 defa bu yabancı toprakları terk edip gitmek için sıkıştırdım. Fakat bütün tekliflerime karşı koydu. 1000 sebep ileri sürerek beni buraya bağladı. Öyle görünüyor ki o vatanını unuttu veya daha doğrusu beni unuttu. Buradaki mutsuzluklarıma karşı o kadar kayıtsız davranıyor ki. Ne kadar da mutsuzum. Ülkemi görmeyi belki de daha çok mutsuz olmak için arzuluyorum. Orada ne yapacağımı da bilmiyorum. Başım düşmanlarımla belaya girecek. Hepsi bu kadarla sınırlı kalmayacak. Saraya gireceğim, yokluğumdaki uğursuz zamanlarla ilgili açıklama istemem gerekir. Ve eğer orada suçluları bulursam ne yapacağım? Sadece düşüncesinin bile beni bunalttığı bir şeyi gördüğümde kim bilir ne çok rahatsızlık duyacağım. Yalnız hayalinin bile beni titrettiği bir şeyi görüp işitmem gerektiğinde ne olacak? Ve en nihayetinde eğer vereceğim cezalar kendi sıkıntımın ve ümitsizliğimin ebedi nedeni olursa ben ne yaparım? Kendimi orada tutulan kadınlardan çok benim için korkunç olan duvarların arkasına kapatacağım. Oraya kendimle birlikte şüphelerimi götüreceğim. Beni ne kadar sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar, benden hiçbir şey elde edemeyeceklerdir. Yatağımda onların kolları arasında bile kaygı ve endişelerim geçmeyecektir. Düşünmek için bana kalan çok az bir zamanı bile kıskanarak geçireceğim. Ey insan tabiatının en alttaki kalıntıları, ey kalpleri ebediyen aşk duygularına kapatılan değersiz köleler. Eğer benim mutsuzluğumu bilmiş olsaydınız, artık kendi durumunuzdan şikayetçi olmaz, inleyip sızlanmazdınız. Paris, 4 Şaban 1719. 156. mektup. Roxanne'dan Özbey'e. Sarayda korku, karanlık ve dehşet hüküm sürüyor. Korkunç bir matem havası ortalığı kaplamış. Bir kaplan bütün öfkesiyle sarayda dolaşıyor. Masum olduklarını ısrarla söyleyen iki harem ağasına işkenceler yaptı. Kölelerimizin bir kısmını sattı, geri kalanların ise aramızda zorla yerlerini değiştirdi. Zashi ve Zeliş gecenin karanlığında odalarında iğrenç bir muameleye tabi tutuldular. Günah duygusu bile iğrenç ellere engel olamadı. Her birimizi sarayın bir odasına kapattı. Orada yalnız olmamıza rağmen bizi peçenin altında yaşamaya zorluyor. Artık kendi aramızda konuşmamıza izin verilmiyor. Birbirimize mektup yazmamız bile suç sayılıyor. Ağlamanın dışında her şey yasak. Bizleri gece gündüz rahatsız eden çok sayıda yeni harem ağası saraya giriş yaptı. Bu harem ağalarının gerçek veya gerçek olmayan kuşkularla yaptıkları baskınlardan dolayı uykularımızdan sık sık uyandırılıyoruz. Beni teselli eden bütün bunların daha uzun süre devam etmeyeceği, hayatımla birlikte bunların da sona ereceğidir. Çok fazla yaşamayacağım, Vahşi Özbek. Sana bütün bu hakaret ve kötü muameleyi durdurup bitirmen için zaman vermeyeceğim. İsfahan Sarayı, 2 Muharrem 1720. 157. mektup. Zashi'den Paris'teki Özbey'e. Aman Tanrım! Barbarın biri cezalandırırcasına bana hakaretlerde bulundu. Bana uygun gördüğü bu ceza utanma duygusunu taciz ederek başladı. İnsanı aşırı derecede hor görüp küçülten bu çeşit ceza insanı çocukluğuna geri götürüyor. Ruhum bu utancın altında ezilip yok oluyor. Çığlıklarım odalarımızın tavanlarında yankılanıp dururken kendi kendimden iğreniyordum. Herkes ben yalvardıkça daha acımasız olan insanların en alçağına nasıl yalvardığımı, merhamet dilediğimi duydu. O andan itibaren onun küstah ve alçak ruhu benimkine galip geldi. Varlığı, bakışları, sözleri ve bana yaptığı bütün kötülüklerle beni bunalttı. Yalnız olduğumda en azından gözyaşlarımla kendimi teselli ediyorum. Fakat karşımda göründüğü an her tarafımı öfke kaplıyor, karşısında güçsüz kalıyor, ümitsizliğe düşüyorum. Bu vahşi kaplan, bütün barbarca davranışları senin emrinle yaptığını söyleme cüretini gösterdi. Aşkımı benden almak istiyor. Bir de kalbimdeki duygulara kadar her şeyime saygısızlık ediyor. Bana sevdiğim kişinin adını söylediğinde artık sızlanmayı bırakıp sadece ölmeyi arzuluyorum. Ayrılığına katlandım ve aşkımı yine aşkının bana verdiği güçle korudum. Geceler, gündüzler, saniyeler bile hepsi seni düşünmekle geçiyordu. Aşkımla gurur duyuyordum. Senin bana karşı olan aşkın ise benim burada saygı görmemi sağladı. Fakat şimdi artık düştüğüm bu alçaklık derecesinde kalmaya tahammül edemiyorum. Eğer masum isem beni sevmek için geri dön. Yok, eğer suçlu isem ayaklarının dibinde can verebilmek için geri gel. İsfahan Sarayı, 2 Muharrem 1720. 158. mektup. Zeliş'ten Paris'teki Özbey'e. Binlerce mil öteden benim suçlu olduğuma karar veriyorsunuz ve binlerce fersah öteden beni cezalandırıyorsunuz. Sizin emrinizle hareket eden barbar bir harem ağası pis ellerini bana kaldırdı. Bana hakaret eden, zulmü uygulayan kişi değil, zulmedilmesini emreden kişidir. Canınızın istediği kötü muameleleri kat kat arttırabilirsiniz. Kalbim artık sizi sevmek istemediğinden beri huzur içindedir. Ruhunuz alçalıyor ve gittikçe vahşi oluyorsunuz. Mutlu olmadığınızdan kesinlikle emin olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. İsfahan Sarayı, 2 Muharrem 1720. 159. mektup. Selim'den Paris'teki Özbey'e. Muhteşem Efendimiz, kendime de size de acıyorum. Hiçbir zaman sadık bir hizmetçi benim içine düştüğüm ümitsizliğin içine düşmemiştir. İşte ikimize ait mutsuzluklar, bu mutsuzlukları size titreyerek yazıyorum. Sana Tanrı'nın bütün peygamberleri üzerine yemin ediyorum ki, kadınlarını bana emanet ettikten sonra gece gündüz uyumadan onları kontrol ettim. Bir an bile onlar ile ilgili kaygılarımı ihmal etmedim. İşe cezalar yağdırarak başladım. Cezalandırmayı durdurduğumda bile doğal sertliğimden taviz vermedim. Fakat ben sana neler anlatıyorum? Sana yararı olmayan bir sadakat ile niçin övünüyorum? Geçmişte yapmış olduğum bütün hizmetleri unut. Bana bir hain gözüyle bak ve engel olamadığım suçlardan ötürü beni cezalandır. Roxanne, muhteşem Roxanne var ya, aman Tanrım, artık insan kime güvenebilir? Zeliş'ten şüpheleniyordun. Roxanne'a karşı da tam bir güven duyuyordunuz. Oysa yabani faziletinin altında korkunç bir düzenbazlık yatıyormuş. Bu fazilet aldatmacası ihanetinin örtüsüydü. Onu genç bir adamın kollarında yakaladım. Delikanlı, onu gördüğümü anlayınca üzerime geldi. Hançerini bana iki kez batırıp çıkardı. Gürültü üzerine koşup gelen harem ağları adamın etrafını çevirdi. Adam uzun süre boyunca kendini savundu. Birçok yerinden yaralanmıştı. Hatta Roxanne'ın bakışları altında ölmek istediği için odaya geri dönmek istediğini söylüyordu. Fakat sonunda sayımız çok olduğu için direnmekten vazgeçip ayaklarımızın altına yığıldı. Yüce Efendimiz, çok sert emirlerinin elime ulaşıp ulaşmayacağını bilemiyorum. İntikamını bana bırakmıştın. Bana verdiğin bu yetkiyi bekletmeden vaktinde kullanmam gerekir. İsfahan Sarayı, 8 Rebiül Evvel 1720. 160. Mektup, Selim'den Paris'teki Özbey'e. Ben kendi payıma düşeni yaptım. Bütün mutsuzlukların sona erecek. Cezalandırmaya başlayacağım. Şimdiden gizli bir sevinç hissediyorum. Benim ve senin ruhun yakında sakinleşecek. Suçun kökünü biz kazıyacağız. Masumiyet ve saflık ise kendiliğinden sona erecektir. Ey ayıp ve utanma duygusunun ebedi kurbanları! Sizler sanki bütün duyularınızı bilmemek, tanımamak ve arzularınızdan tiksinmek için yaratılmışsınız. Sizleri akıtacağım kanın karşısında şaşırmış bir durumda görmek için kafile kafile getirtip size sarayı gezdirmek istiyorum. İsfahan Sarayı, 8 Rebiül Evvel 1720. 161. Mektup, Roxanne'dan Paris'teki Özbey'e. Evet, seni aldattım. Senin harem ağlarını baştan çıkardım. Kıskançlığınla oynadım, dalga geçtim. Senin korkunç sarayını zevk ve sefa mekanı haline getirmeyi başardım. Biraz sonra öleceğim. Zehir damarlarımda akmaya başladı. Zaten bu dünyada yapacak bir şeyim de kalmadı. Çünkü beni hayata bağlayan tek insan artık yok. Ölüyorum ama ruhum gökyüzünde yalnız olmayacak. Yanı başımda bir başka ruhla birlikte uçuyor olacağım. Biraz önce dünyanın en güzel kanını akıtan bu saygısız muhafızları gördüm. Nasıl olur da sen her şeyi yapabilme hakkına sahipken, benim ise dünyayı sadece senin kaprislerine hayranlık duymak için geldiğimi sanacak derecede saf olmamı istiyor ve kendinde benim bütün arzularımı yıkıp yok etme hakkını görüyorsun? Nasıl oldu da benim bütün bunları kabulleneceğimi düşündün? Hayır, olamaz. Esaret altında yaşayabilirim ama her zaman özgür oldum. Senin kanunlarını tabiatın kanunları ile değiştirdim ve ruhum her zaman başına buyruk bir şekilde yaşadı. Sana yaptığım fedakarlıktan ötürü bana minnet duyman gerekir. Çünkü kendimi sana sadık göstermek için varlığımı küçülttüm. Bütün dünyaya göstermem gereken şeyi kalbimde korkakça sakladım. Senin heveslerine boyun eğmeye fazilet adını koyup acı çektim. Ben de aşkın kırıntılarını bulamamak seni şaşırtıyordu değil mi? Eğer beni iyi tanımış olsaydın, kalbimde taşıdığım büyük kin seni dehşete düşürürdü. Fakat sen uzun süre boyunca bendeki gibi güçlü bir kalbin sana boyun eğdiğini düşünerek tatlı duygular yaşamıştın. İkimiz de mutluyduk. Sen bendeki bütün güzelliklere sahip çıkarak beni kandırdığını, aldattığını sanıyordun. Oysa ben seni aldatıyordum. Seninle daha önce hiç böyle açık konuşmamıştık değil mi? Seni bu kadar acıyla bunalttıktan sonra cesaretime hayran kalmanı senden istemem mümkün mü bilmiyorum. Fakat olan oldu. Zehir şu anda beni yiyip bitiriyor. Vücudum takatsiz kaldı. Kalem ellerimden düşüyor. Artık en güçlü duygularımı bile hissedemiyorum. Ölüyorum. İsfahan Sarayı, 8 Rebiül Evvel, Mayıs 1720. Kitabın sonu, 20 Ekim 2011. Sayfa 287.